Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.
Dünya Mirası Adalar programcılarından herkese merhaba. Yaşama, tüm canlılara duyduğu sonsuz sevgiyi bize romanlarında aktaran yazar, şair, filozof, botanikçi, aktivist, ekososyolog veya sayamadığımız birçok müstesna özelliğiyle Yaşar Kemal'i saygı ve sevgiyle anıyoruz. Her gün anıyoruz esasında. Belleğimizde sözleri, yazdıkları hep tazeliğini koruyor. Değil mi Cihan?
Evet, benim için kesinlikle öyle. Merhaba bu arada Derya.
Evet, merhaba. Ben böyle bir giriş yaptım ama öncelikle destekçimiz Cansu Mançer'e teşekkür ediyorum. Ve konuğumuz Cihan Erdönmez. Cihan Hoca'yı çoğumuz tanıyoruz. Daha önce programlarımıza da konuk olmuştu. Ben Cihan, kısacık istersen bir giriş yapayım, seni bilgilerine aktarayım.
Lütfen, lütfen.
Cihan Hoca İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim elemanı olarak görev yapmakta. İSTV'de Orman Yolu adlı bir belgeseli vardı. Yeşil Gazete'de yazılar yazmakta. Ormancılık, çevre, koruma, kırsal kalkınma ve koruma konularında da kitapları, makaleleri var. Özellikle bu konularda çalışan sivil inisiyatiflere de destek olmakta. Şimdi pazar günü Yaşar Kemal Vakfı'nın davetlisi olarak Yaşar Kemal Anlatı Coğrafyası'nda Doğa İnsan Çevre panelinde konuşmacıydın. Bu arada harika bir konuşmaydı gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca birkaç gün önce Yeşil Gazete'de yine yazın çıktı Yaşar Kemal'le ilgili ve bizim de hayranlıkla yakından takip ettiğimiz Yaşar Kemal'in romanlarında geçen bitkiler üzerine görselleri ve metinleriyle paylaştığın, hazırladığın Yaşar Kemal'in Bitkileri Sözlüğü var. Burada demin de konuşurken söylemiştin, yaklaşık 60 taneyi hazırladın ama senin romanlarda tespit ettiğin 150 bitkisi
civarında,
var
150 civarında.
Geçen. Evet, ben sözü çok uzatmadan bir küçük bilgi daha vereyim. Bizim Dünya Mirası Adalar Facebook, Dünya Mirası Ada Twitter ve yine aynı adla sosyal mecralarda Instagram hesaplarımızı, web sitemizi takip edebilir, geçmiş programlara da, podcastlerine de ulaşabilirsiniz. Şimdi sana hemen şu soruyla başlamak istiyorum. Sendeki Yaşar Kemal'i anlatır mısın? Çünkü Yaşar Kemal senin için ne ifade ediyor? Bunu duymak isteriz.
Teşekkür ederim Derya. Öncelikle programa davetin için çok teşekkür ediyorum. Şimdi en zor soruyla başladık. Çünkü bendeki Yaşar Kemal'i anlatmak maalesef o kadar kolay değil. Hiçbir zaman tam anlatabildiğimi de düşünmüyorum işin açıkçası. Fakat geçenlerde bir arkadaşım sosyal medya üzerinden ya da bu işte elektronik yazışma programları üzerinden birinden benimle bir şey paylaştı, bir alıntı paylaştı. Ünlü İngiliz şair William Blake'den şöyle bir şeydi, İngilizcesini paylaştı ama aşağı yukarı Türkçesi şöyle: bazılarını sevinç gözyaşlarına sürükleyen ağaç, diğerlerinin gözünde sadece yoluna çıkan yeşil bir şeydir. Evet, çünkü gerçekten çok güzel bir söz. Yani bazıları için orman, yani herkes için ağaç, çiçek, doğa, toprak değerlidir günümüzde mutlaka. Hayır, benim için hiçbir anlamı yok diyen görmedim ben bugüne kadar. Ama özel bazıları içinse, başka bazı insanlar içinse gerçekten bir ağaç, bir orman, doğal bir görüntü, bir peyzaj, insanı mutluluk gözyaşlarına sürükleyen bir gerekçe oluyor ya da bir varlık nedeni oluyor. Yaşar Kemal de benim için öyle. Yani elbette herkes Yaşar Kemal hayranı olmak zorunda değil. Bu mümkün de değil. Böyle bir şey zaten insanın doğasına aykırı. Herkes farklı farklı şeylerden. Ama Yaşar Kemal benim için beni sevinç gözyaşlarına sürükleyen, onun bir romanını, bir hikayesini, bir makalesini elime alıp okuduğum zaman gerçekten bana umut aşılayan, mutluluk veren ama mutluluktan ağlatan bir kahraman, bir anıt ağaç benim için Yaşar Kemal. Hatta ben bir ara şöyle bir şey söylemiştim, yazmıştım, değişik tepkiler almıştı. Edebiyatı seviyorum, yani dünya edebiyatından da bir şeyler okuyorum. Türk edebiyatından da işte kendimce okumalar yapıyorum. Mesela Yaşar Kemal'den sonra bana bir roman dalın, roman olarak derseniz işte Tolstoy'u söylerim ben. Ve şöyle bir şey söylemiştim. Yani bütün edebiyatçılar benim birer sevgilimse eğer Tolstoy en gözde sevgilimdir. Ama Yaşar Kemal benim için anne gibidir, anne kucağı gibidir. Çünkü onda ben gerçekten huzuru, mutluluğu, sevgiyi ve şefkati buluyorum demiştim. Benim için Yaşar Kemal kısaca bu ama içimdeki Yaşar Kemal'in çok az bir bölümünü anlatabildim tabii ki.
Peki, şimdi anlatılarında doğaya çokça yer veriyor. Eserlerinde doğa imgesini çok fazla kullanıyor. Zaten başta da dediğimiz gibi yani tüm canlılara karşı bir coşkusu var. Buradan motive oluyor adeta. Neden bu kadar çok doğa ile ilgili yazıyor sence?
Derya, bunun bir görünen nedenleri var, saptayabildiğimiz nedenleri var. Bir de kimsenin saptayamayacağı Yaşar Kemal'in içindeki nedenler var. Yani bir insanın örneğin bir şeyi herkesten daha fazla neden sevdiğini o insana sorduğumuzda biraz önce bana Yaşar Kemal'i sorduğunuz gibi açıklamak zorlaşır. Ama bazı nesnel nedenler de var. Bunlardan bir tanesi Yaşar Kemal'in çocukluğu ve ilk gençlik yıllarıyla alakalı. Zaten Yaşar Kemal kendisi de anlatıyor. Mesela Savrun Çayı kıyısında geçirdiği yıllara Yaşar Kemal kendi yazılarında ve sohbetlerinde özel bir yer veriyor. Örneğin Abidin Dino ile Yaşar Kemal arasındaki sohbetvari konuşmaların kitaplaştırıldığı Yüzler isimli bir eser vardır. Orada Yaşar Kemal diyor ki, kendi ağzından bunları söylüyorum. Savrun kıyılarında su bekçiliği yaparken ilginç şeyler görmüştüm. O sıralar size gelip demiştim ki diyor, yani Abidin Dino demiş. Toroslardan ovaya 20'den fazla su akıyor. Hiçbir tanesi de öbürüne benzemiyor. Birkaç yıl sonra Savrun çayıyla içli dışlı olunca anlamıştım. Bundan sonra da tekmil doğaya bakmasını yavaş yavaş öğrendim diyor. Şöyle devam ediyor. Hiçbir çiçek, aynı dalda da olsa hiçbir yaprak, aynı ağaçta da olsa hiçbir kök, aynı toprakta da olsa hiçbir çimen, hiçbir pınar, hiçbir ağaç, çalı, hiçbir yüz, doğanın hiçbir ayrıntısı birbirine benzemiyor. Savrun'a atıf yapıyor burada. Orada geçirdiği, hatta İnce Mehmet Bir'in New York Review baskısı için yazdığı ön sözde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki açık açık Savrun'u tanımamış olsaydım doğayı bu kadar güçlü bir şekilde içimde hissedemezdim. Yıllarca Savrun'un kıyıları boyunca dağlarda yürürken doğa ile bir yaşadım diyor Derya. Şimdi bu çocukluğu Yaşar Kemal ile birlikte başka çocuklar da yaşadı. Yani Yaşar Kemal Savrun kıyılarında su bekçiliği yapan, o köylerde, o dağlarda, o ovalarda dolaşan tek kişi değildi. Bundan sonrası Yaşar Kemal'in içinden fışkıran o insan sevgisi, doğa sevgisi, o biraz romantik ama gerçekçi bir romantizm tabii ki. O iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa, adalete duyulan içinden gelen özlemin bir karşılığı diye düşünüyorum. Doğa zaten bunların hepsini başlı başına ifade edebiliyor. Söylenecek burada da çok söz var ama bunu da bu kadar da tamamlayayım
Peki.
istersen.
Peki. Yaşamı gerçekten çok zorluklarla geçti. Ve belki de biraz önce söyledin ya, doğaya bakmayı öğrenmek Belki bu yaralarını, zorluklarını doğaya bakarak öğrendi. Kendini pansuman yaptı, iyileşti. Bilmiyorum eserlerinde doğayı ve bitkileri nasıl ele alıyor bu anlamda?
Şimdi Yaşar Kemal'i yakından tanımayan dinleyiciler, ya okuduğum bütün romanlarda bitkiler var, doğada geçiyor hasbelkadir. Yani Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'nda millet bahçesi dediğimiz İstanbullular bilir. Çamlıca'nın eteklerinde adı millet, yani bugünkü millet bahçesi kavramı değil, o zamanlar millet bahçesi deniliyormuş. Millet bahçesini anlatır, oradaki peyzajı anlatır filan. Yani Recaizade Mahmut Ekrem bile anlatıyordu. İşte Tolstoy da anlatıyor, Fransız klasikler de, klasikçiler de anlatıyorlar. Ama Yaşar Kemal'in bir farkı var. Yaşar Kemal eserlerinde doğayı ve benim özel ilgi alanım olan bitkileri ele alırken bir dekor, hikayenin geçtiği bir sahne olarak anlatmıyor. Burada çok ciddi bir fark var. Yaşar Kemal eserlerinde doğayı ve bitkileri anlattığı hikayenin baş kahramanlarından biri olarak anlatıyor ve bundan daha önemlisi, doğaya verilen zararları, insan tarafından doğaya verilen zararları, insanın insana verdiği zararlarla eş tutarak bütün eserlerinde bu ikisiyle mücadele ediyor. Yani 1970, şöyle söyleyeyim onun ağzından, 1973 yılında Doğan'ın Öldürülmesi diye bir yazısı var, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı. 29 Ağustos 1973'te bu yazı yayımlanmış. Tarihi özellikle vurguluyorum. 1970'li yıllarda kimse böyle şeyler söylemezdi. Diyor ki, sömürü bir bütündür. Bütün insan değerlerinin sömürülmesiyle az gelişmiş bir ülkede doğa değerlerinin hoyratça sömürülmesi bir arada gidiyor. Türkiye toprakları yıkıma uğratılıyor, hopur ediliyor. Biz Türkiye üstünde miras ediliriz. Yıkımımızdan Türkiye'nin hiçbir insanı ve doğa değeri kurtulamıyor diyor. Bakın, 50 yıl önce bunları Yaşar Kemal söylüyor ve o kadar güzel bağdaştırıyor ki, neyi bağdaştırıyor? İnsanın insanı sömürmesiyle insanın doğayı sömürmesinin aslında aynı kökten gelen bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Öbür taraftan mesela ekokritizm denilen edebiyatta çevreci eleştiri 1990'lardan sonra Türkiye'de, özür dilerim, dünyada boy göstermeye başlarken Yaşar Kemal bunu 1950'lerden itibaren yapıyor. Örnek vereyim. Mesela eserlerini nasıl doğanın sömürülmesini aktarıyor? Mesela Höyük'teki nar ağacında, Höyük demiyor o, Hüyük diyor. Ben hani tuhaf telaffuz etmiyorum. Eserin adı Höyük'teki nar ağacı. Bakın şöyle diyor. Hiç ağaç kalmadı ovada. Çukurova'yı kastediyor. Bütün ağaçları kökten söktüler. Şimdi ne nar, ne meşe, ne karaçalı, ne çam, hiçbir ağaç kalmadı Çukurova'da. Yok, şu ovada kutsal hiçbir şey kalmadı ki nar ağacı kalsın diyor. 1977'de biraz daha hemen bir sene sonra Kuşlar da Gittiği'yi yayınlıyor. Senin burayı çok sevdiğini, daha doğrusu çok anlamlı
Evet,
bulduğunu biliyorum.
çok
Kuşlar da
ders
Gittiği'yi.
almamız.
Tabii Yaşar Kemal'i herkes bir Çukurova romancısı olarak bilir. Evet, yani İnce Memetler, Orta Direk, Ölmez Otu, bunlar Çukurova'da geçen romanlardır. Ama Yaşar Kemal'in Çukurova dışı romanları da vardır. Kuşlar da Gitti bunlardan bir tanesi. İstanbul romanıdır Kuşlar da Gitti. İstanbul'da geçer yani hikaye. Nerede geçer? Yaşar Kemal'in uzun yıllar yaşadığı Avrupa yakasındaki işte Basınköy, Menekşe, Florya bölgelerinde geçer. Oradaki doğal alanların giderek betonlaşmaya dönüşmesine karşı içinde oluşan tepkiyi mesela Kuşlar da Gitti de şöyle dile getiriyor. 1978 tarihi bir karış arsa için İstanbul'un bu açgözlü canavarları birbirlerinin gözlerine uyacak, birbirlerinin ırzlarına geçecek, birbirlerini boğazlayacak, kıtır kıtır kesecekler. Sokaklarında yalnız birbirlerine gösteriş yapmak, para, para, yalnız para kazanmak için yaşayan insanlıklarını unutmuş yaratıklar, caka satacaklar diyor. Bunun devamı da var ama devamını birazdan söylerim belki. Yani görüyorsun Derya, yani 1978 yılında Yaşar Kemal'in doğayı ele alması, doğanın sömürülmesine karşı koyduğu tepki ne derece güçlü. Bu konuda Yani çok da uzatmadan bir şey daha söylemek istiyorum. Yaşar Kemal bitkileri anlatırken de öyle alelade demin söylediğim gibi bir dekordan falan bahsetmez. Mesela çakır dikenini nasıl anlattığını hani herkes bilir ama örneğin İnce Mehmet 2'de de Karaçalı'yı anlatır Yaşar Kemal. Karaçalı İsa'nın çarmıha gerildiğinde başında olan başına taç yapılan bitkidir. Dikenli bir bitkidir. Ve zaten Latincesi de Palaeurus spina Christi'dir. Christi zaten İsa'yı ifade eden isme geçen kısmı burada. Mesela diyor ki Karaçalı en sert dikenli ağaçtır. Bütün gövde tepeden tırnağa en ince dallara kadar kısa üç köşe dikenlerle sıvalıdır. Karaçalı bal renginden karaya dönüşürken dikenleri de sertleşir, demir çivi gibi olur. Biraz atlayayım. Mesela yapışmıştır toprağa, ayrılmaz. Karaçalılıkta atlar, eşekler, sığırlar, domuzlar, kurtlar dolaşamazlar. Köpekler giremezler. Yanılıp da girenler Karaçalılıktan çıktıklarında kan revandırlar. En son mesela Karaçalı'yı anlattığı biraz daha atlıyorum. Çünkü çok uzun çok güzel anlatıyor. Uzunla eleştirmiyorum. Ve kovanlarından dışarı uğramış bal arıları Karaçalılığın üstünde oğul verir gibi binlerce, milyonlarca ipildiğiyle ipildişir savrulurlar. Örümcekler de Karaçalılığa ağ gererler. Sabahları gün doğarken Karaçalılık incecik ak bir örtüyle bürünmüş gibi olur. Esen seher yelinde büyük çalıdan çalıya gerilmiş ağlar sallanırlar diyor. Yani Yaşar Kemal doğayı ve bitkileri ele alırken görüyorsun
Evet.
Ne kadar derin bir anlayış var.
Evet. Buradan bu kırılgan ekosistemi ile Prens Adaları'na gelelim istiyorum. Çünkü demin de bahsettiğin gibi Çukurova'da bir tek ağaç bırakmadılar diyecek kadar durum vahim. Diğer taraftan İstanbul için söyledikleri bilmiyorum 78 miydi 73 müydü ama çok çok
Kuşlar
çarpıcı. Bunların
da gitti
hepsini
78.
Evet, bunların hepsini biz şu anda her bir kelimesinin doğruluğunu yaşadık, gördük. Peki, buradan Prens Adaları'na gelirken ve kırılgan ekosistemine Yaşar Kemal ve Prens Adaları arasında bir bağ var mı? Ben kuruyorum da kendimce devamlı. Senin için nasıl?
Bir defa şöyle tabii var birkaç yerden bağ kurulabilir ama şunu söyleyeyim Yaşar Kemal'in hiçbir doğrudan doğruya Prens Adaları'nda geçen bir eseri bulunmuyor. Onu söylemek lazım ama şuradan başlayayım. Mesela Sait Faik Abasıyanık'la Yaşar Kemal'in çok özel bir ilişkisi var. Sait Faik Abasıyanık neden önemli? Bir, Burgaz Adalı yani Prens Adalarından dünya çapında değer kazanmış bir edebiyatçı. Öbür taraftan da Türk edebiyatında çevreci eser olarak bilinen Son Kuşlar Öyküsü'nü 1952 yılında yazmış. Yani Yaşar Kemal ile benzerliği olan bir kişi Sait Faik
Çok
Abasıyanık.
öncü bu anlamda gerçekten.
Tabii Son Kuşlar'dan bir alıntı yapmamı ister misin? Mesela
Lütfen.
şöyle diyor Son Kuşlar'da 1952 bakın çok dikkatini çekmek istiyorum dinleyicilerin. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi diyor. Benden söylemesi demiyor da benden hikayesi diyor. Çünkü hikayesiyle konuşan ve yaşayan bir yazar Sait Faik Abasıyanık. Yaşar Kemal'li Sait Faik Abasıyanık'ın tanışıklıkları var. Yaşar Kemal Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılar yazar, röportajlar yaparken Sait Faik'le de yapmak istemiş. Onu çok aramış. Bir gün Kadıköy iskelesinde yakalamış. Muhtemelen Kadıköy iskelesinde vapura binip Burgaz'a gidecekti Sait Faik. 1953 yılında Son Kuşları yazmasından bir sene maalesef vefatından bir sene sonra vefatından da bir sene öncesine denk geliyor. Karşılaşınca Yaşar Kemal Sait Faik'e ne var ne yok Sait hikaye yazıyor musun diyor. Sait Faik de yazmıyorum yaşıyorum diyor. Bu çok manidar bir şey. Yaşar Kemal Sait Faik'i şöyle anlatıyor. Hüzünlü, ılık, İnsan sevgisi dolu hikayelerini Sait Faik, Sait yazmaz, yaşar. Sait bir dertli, kötülüklerden, aşağılıklardan, dünyadaki cümle bayağılıklardan, kirden iğrenen bir Adem oğludur. O daima iyiliği süslemiştir, diyor. Görüyorsun, yani Sait Faik'le Yaşar Kemal'in yaklaşımları ne kadar birbirine benzer.
Evet.
Ama burada söylemek istediğim bir başka nokta, Yaşar Kemal ile Prens Adalarını birbirine bağlayan bir başka nokta da onun bir ada hikayesi dörtlemesi. Ya dinleyiciler bilirler, Yaşar Kemal'in işte triyolog falan denilen üçlemeleri, dörtlemeleri vardır. İnce Memed zaten başlı başına işte dört ciltten oluşur. Dağın Öte Yüzü üçlemesi işte Orta Direk'le başlar. Ölmez Otu ile biter. Aradakini unuttum yayın heyecanından. Yer Demir Gökbakır tabii ki. İkincisi de Yer Demir Gökbakır. Mesela bir ada hikayesi dörtlemesi de Fırat suyu kan akıyor baksana. Karıncanın su içtiği Tanyeri horozları ve çıplak deniz çıplak adadır. Ve bu dörtlemenin ana adı da bir ada hikayesidir. Yaşar Kemal bu romanlarında topraklarından genel olarak söylüyorum. Bu dört romanın dördünde de ana tema topraklarından göç etmek zorunda bırakılan, göç eden değil, göç etmek zorunda bırakılan
Evet.
insanların dramını anlatır aslında. Topraklarından göç etmek zorunda bırakılan insanlar dediğimizde de Prens Adaları'nın aklımıza gelmemesi mümkün değil. Malum sen adalarda yaşıyorsun. Hasbelkader ben de biraz senin sayende biraz da hani gelip giderek filan adaları araştırarak şey yaptım. Yani 1850'lerde adalarda neredeyse Türk yok. Daha çok Rumlar var, Ermeniler var. Ama işte Birinci Dünya Savaşı, 6-7 Eylül olayları, 1970'ler sürekli göç etmek zorunda bırakılan, yerlerinden yurtlarından edilen insanlar, Prens Adalarını söylüyorum. Hemen burada bir tırnak açıp göçmen olmak suç değil. Yani göç etmek de suç değil. İnsanlar nedense göçmenliği belki konumuzun dışında ama böyle tuhaf karşılıyorlar. Kim göçmen değil ki Allah aşkına? Ya kim
Evet.
değil göçmen? Ya
Bugün
hangi?
bitkiler bile göç ediyor.
Tabii yani kökenlerimizi araştırdığımızda hangimiz bir yer, ya hangimiz eskiden itibaren hangi aile, hangi millet, hangi halk olduğu yerde çakılı kalmış? Hepimiz göçmeniz bu dünya üzerinde. Herkes her yere göç edebilmeli. Ama buradaki sorun göç etmek zorunda bırakılması. İstemeye istemeye zulümlerle, baskılarla göç etmek zorunda bırakılması. Bu da tabii Yaşar Kemal'i Prens Adaları'na bağlayan bir
Evet,
başka boyut.
çölleşme esasında yaşayan, üzerinde yaşayan bitkilerle, insanlarla beraber gerçekleşen bir şey. Hepsinin gitmesiyle, yok etmemizle ilgili çölleştiriyoruz. Bugün de biraz çölleştik sanırım
Doğanın
Türkiye'de.
öldürülmesinde 1973'te diyor ya, insanın insanı sömürmesiyle,
Evet.
insanın doğayı sömürmesi aynı şey aslında diyor. Belki çok az zamanımız kaldı sanırım program süresi olarak. Yaşar Kemal'i Prens Adaları'na bağlayan bir başka şey de, Yaşar Kemal mesela Al Gözüm Seyreyle Salih bir Karadeniz romanıdır. Karadeniz hikayesi de yazmıştır. İstanbul romanları da yazmıştır. Ama evet, bir Çukurova yazarıdır özünde. Çukurova'dan çıkmış bir yazardır. Toros yazarıdır, Toroslar yazarıdır. Yaşar Kemal'in anlatılarında, eserlerinde karşımıza çıkan bitkilerin çok büyük bir bölümünü, bir net bir saptama yapmadım ama çünkü adalarda, Prens Adaları'nda görmek de mümkün. Prens Adaları hemen İstanbul'un güneyinde ama mesela İstanbul'un kuzey ormanları Karadeniz ekosistem özellikleri gösterirken Prens Adaları bütünüyle Ege Akdeniz ekosistemi özelliklerini gösterir. Yani Yaşar Kemal'in romanlarında neler varmış, bunları nerede görebilirim diyen İstanbullular için en yakın uğrak yeri de Prens Adaları'dır. Ama bunu derken de dilimi ısırıyorum. Prens Adaları çok büyük bir tehdit altında. Sen daha iyi biliyorsun.
Evet, kırılgan
İnsan kolla
ekosistem diye vurguluyoruz değil mi?
kırıldan, yani çok dikkatli olun. Ben şunu da söylüyorum, yani bu insanları bir şeylere mahkum etmek değil ama Prens Adaları çok büyük bir değer. İstanbul'un Bir parçası zaten İstanbul ilinin parçası, hemen burnunun dibinde. İşte ben biliyorsun işte Kalamış Fenerbahçe'de otururum. Baktığım zaman yüzerek gidebilecekmişim gibi gelen bir yer. Gidemem de. Ama çok dikkatli korumak lazım orayı kültürüyle, doğasıyla. Ve Yaşar Kemal ile Prens Adalar arasında tekrar etmek gerekirse, bir bağ kurmak gerekirse eğer, o bağ Yaşar Kemal'in eserlerinde geçen işte pürenleri, yarpuzları, ne bileyim ben işte eşek hıyarlarını, aklıma şu anda gelmeyen bir onlarca bitkiyi en kolay nerede görebilirim derse dinleyiciler, ilk uğrak yerlerinden birisi Prens Adaları olmalı.
Evet, ben de senin vasıtanla her orman turumda bu vejetasyonun nasıl kıymetli ve korunması gerektiğini bir kez daha gözlemliyorum. Ve bir taraftan gerçekten her zamanda Yaşar Kemal gözlerimin önüne geliyor. Senin de yardımınla, çünkü görselleştirdim bu bitkileri, ağaçları. Ah diyorum, bu işte bu. Ah evet, bu da bu. Her birini tanımlayabilme fırsatım oldu ve senin bugüne kadar resimlediğin ve metinlerini yazdığın 60 tane var. Bunları da paylaştık
Evet.
sosyal mecralarda herkesin görebilmesi için. Bu benim kişisel gözlemim, çünkü bu gerçekten 50 tanesine yakın şu anda ben burada var olduğunu gözlüyorum. Belki daha ileride baharda daha bize güzel ılık günler vaat ediyor. Beraber herkese açık bir online canlı tur da yapabiliriz. Yaşar Kemal'in bitkilerini Prens Adaların üzerinden anlatmak için. Ne dersin?
Yapmakta çok büyük bir fayda var. Çünkü Sait Faik'in Son Kuşlar'da söylediği gibi, biz bunları adalarda görebiliyoruz ama belki çocuklar göremeyecekler bunları. Böyle giderse, adalar üzerindeki
Evet.
insan baskısı bu şekilde devam ederse, bu ayrı bir programın konusu.
Hı.
Bununla ilgili programlar
Peki.
da yaptık seninle. Çok fazla uzatmayayım bu konuyu.
Peki. Çok çok teşekkür ederiz Cihan.
Ben
Bugün
teşekkür ederim.
konuğumuz sevgili doçent Cihan Erdönmez'di. Orman Yüksek Mühendisi. Suyu, havayı, dolayısıyla ekolojik dengeyle ilgili bilgilerimizi daha da kuvvetlendirmek ve derin okumalara dalmak istersek, Yaşar Kemal'i herkese tavsiye edebiliriz, değil mi? Böyle bitirelim.
Kesinlikle tavsiye
Tamam.
ederim ve mutlaka okumalı herkes. Her
Peki.
dünya vatandaşı Yaşar Kemal'den bir şeyler okumalı mutlaka.
Peki. Çok teşekkür ederiz
Ben de.
bizleri dinlediğiniz için ve sevgili Cihan Erdönmez.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın adalar hepimizin.
Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal.